Sonunda Google'la Microsoft'u birbirine düşürdük. Çok şükür be.
O kadar mutluyum ki şu iki şirket ölümüne kavga etsin.
Aynen. Bir de Intel girsin araya. Tamam mı?
Ah, değil mi mesela? Bu üçlü. Hatta bir de Logitech girsin.
Hanekef Haber yüzünden bir de onlar girsin.
Aynen. Bu dörtlü kavga edebilirler ölümüne. Bana uyar.
Müthiş, müthiş. Ne olmuş şimdi? Bu Microsoft'la Google, Xbox'tan bahsettin sen geçen bölüm. O yüzden mi? Seni dinleyip bir dakika ya mı dediler de kavga ettiler.
Beni dinlememişler tabii
dinlememişler
ki.
Dinlememişler mi?
Yok. Beni ne dinleyecekler? Beni dinleseler zaten şu anda biz Microsoft'u eleştiriyor olmayız.
Doğru.
Ya şöyle, Microsoft Kasım ayında kullanıcıların, Android kullanıcılarının Xbox App uygulaması üzerinden oyun satın alıp oynayabileceklerini söylemişti. Aralık ayına geldik. Hala böyle bir özellik yok. Hala bunlar sunulmuyor. Ama Microsoft yaptığı açıklamada demiş ki bunun suçlusu biz değiliz. Google yüzünden bu özellikleri getiremedik. Onların Android üzerindeki politikaları yüzünden getiremedik demişler. Google da demiş ki yo, Microsoft bu seçeneği kullanıcılarına sunabilir ama sunmamayı tercih ediyor. O yüzden suç onlar da bizde değil demiş.
Allah Allah. Birbirlerine böyle suç atıp durdular yani bütün hafta.
Aynen öyle. Yani bütün hafta sürmüş müdür bilmiyorum ama Microsoft ilk Google'ı suçlamış. Onların yüzünden biz getiremedik. Aslında uygulamamız hazır, her şey hazır da biz yapamıyoruz diye Google'a demiş ki hazırsa koyun. Çünkü biz engellemiyoruz demiş. Bu yetmiyor gibi birisi daha dahil olmuş kavgaya. Benim de hiç sevmediğim bir karakter bu arada. Tim Sweeney diye bir birey var.
Birey mi?
Ya yani birey. Şimdi profilinde yazmıyor. He, him, she,
her. O zaman
tabii.
Şimdi biz buradan assume edemeyiz.
Assume edemeyiz aynen. Tabii. Bu Tim Sweeney Epic Games'in kurucusu ve CEO'su. Biliyorsunuz Epic Games Steam gibi bir platform. Oyunları
şeyle
sunuyor.
Akrabalığı var mı? Sidney Sweeney ile bir akrabalığı var mı acaba?
İnşallah yoktur. Çünkü biri çok sevdiğim bir karakter. Eminim sen de çok seviyorsundur.
Tabii tabii, çok rüyalarımı sütleyen bir karakter.
Diğeri de özellikle mobil işletim sistemlerinin baş belası. Zamanında Apple'la da çok büyük kavga etti. Hala da ediyor. Google'la da. Bunun derdi de şu. Ne Google ne Apple kendi platformlarında satılan ürünlerden para alsınlar. Yani biz orada ürün sunalım ama Google, Apple bunların hani sunuculuğunu yapmasına rağmen, bunların platformunu oluşturmasına rağmen milyarlarca kişiye bu oyunların ve uygulamaların güvenli bir şekilde ulaşmasını sağlamasına rağmen bunlardan para almasınlar. Derdi bu Tim'in.
Babasının hayrına mı çalışsın o zaman?
Tabii. Çünkü kendi Epic Games'te hiç oyunlardan şey almıyor. Komisyon almıyor çünkü. Tabii. O hayrına çalışıyor. Ya bunun derdi şu. Tim diyor ki tamamen bize bıraksınlar. Bu arada tabii ki yani o da anlıyor bir platform sahibi olarak ama derdi şu. Bu platformlar farklı uygulama marketlerinin kurulmasına izin vermiyorlar veya farklı ödeme seçeneklerinin seçilmesine izin vermiyorlar. Yani mesela sen Apple'da bir uygulama aldığında iOS'ten veya uygulamayı aldın ya, diyelim ki bir oyun aldın. Oyunun içinde satın alımlar yapabiliyorsun ya, işte oyunda bir item alıyorsun, oyunda bir para alıyorsun ve bunu gerçek parayla alıyorsun. Bunu Apple üzerinden yine yapıyorsun sadece. Tim Sweeney'nin derdi şu, ya oyunu ben sunuyorsam kullanıcı oyuna geldikten sonra ona iki seçenek sunabilmeliyim en azından. Ya Apple'dan almak istiyorsa oradan alsın ya da benden alsın. Ben Apple'ın komisyonunu yansıtmayayım müşteriye. Çünkü Apple %30 alıyor. Derdi bu. Ama genel olarak itici bir karakter. Derdi hoş bir dert olsa da böyle bir itici bir yanı var. Bu da kavgaya dahil olmuş. Lafı çok uzattım. Kavgaya dahil olmuş Twitter'dan. Ve demiş ki Google insanları kandırıyor. Yaptığı açıklamada haksız. Gidiyorlar %30 pay alıyorlar. Tabii ki Microsoft haklı falan demiş. Ortalık iyice karışmış. Herkes birbirine girmiş gibi duruyor.
Güzel güzel. Tim Sweeney'e bir baktım. Pat Gelsinger'a benziyor zaten biraz. Microsoft'un başı başka bir şeyle de beladaymış. Burada FTC yazıyor ya da FTC yazıyor.
FTC.
Ne bu FTC? FTC nedir bu FTC?
FTC diye. İşte öyle heyecanlandırır Microsoft seni. FTC Federal Trade Commission, Federal Ticaret Komisyonu. Bu Federal Ticaret Komisyonu genelde şirket birleşimlerini, şirket satın alımlarını ve tekelleşme gibi konuları inceleyip sonrasında şirketlere gerekirse dava açıyor, inceleme başlatıyor, soruşturmalar yapıyor. Yani tekelleşmeyi önlemek ve aynı zamanda rekabetin düzgün şartlarda yapılmasını sağlamak için kurulmuş bir kuruluş. Türkiye'de de Rekabet Kurulu var mesela ya da SPK var. SPK biraz daha finansal tarafta ama yine aynı işlevi görüyor diyebiliriz. Şimdi Federal Ticaret Komisyonu Microsoft'u da inceleme altına alıyor ve inceleme altına alınan 5. büyük teknoloji şirketi olma niteliği artık Microsoft'a gidiyor. Peki ne üzerinden inceleme altına alıyor? Microsoft'un yazılım lisanslama, siber güvenlik hizmetleri ve yapay zeka çözümleri alanlarında hakim konumunu kötüye kullanma suçlarıyla ilgili olarak Microsoft'u inceleme altına alıyor. Microsoft'tan soruşturma kapsamında yüzlerce sayfalık belge isteniyor ve aynı zamanda hem iş ortakları hem de rakipleriyle isteniyor ki orada ne gibi şeyler söylenmiş? Hani iş ortaklarına ve rakiplerine belki de hani rüşvet tabii ki değildir. Hani o kadar büyük bir şirket açıkça rüşvet teklif etmeyecektir ama geçen hafta bahsetmiştik ya, Google Apple'a milyarlarca dolar para ödüyor. Google'ın varsayılan arama motoru olması için. Bakalım Microsoft aynı şekilde hem de yasalara uymayan faaliyetler içerisine girmiş mi girmemiş mi bunları incelemek için. Microsoft'un özellikle Azure, bulut ve üretkenlik ve güvenlik çözümlerini nasıl paketler olarak sunduklarına odaklanmak istiyor FTC. Çünkü Amerikan devlet kurumlarının en büyük yazılım sağlayıcısı Microsoft doğal olarak ve Microsoft'un son zamanlarda güvenlik açısından sınıfta kalması ve kötü deneyimler yaşatması doğal olarak devlet güvenliğini de tehlikeye atan bir şey ve bu durumda Microsoft'un pazardaki hakim konumunu da kullanarak aslında burada bir zafiyete yol açıp açmadığı da FTC'nin soruşturma konularından biri olacak gibi duruyor. Amerikan Siber Güvenlik İnceleme Kurulu 2024 yılının başında Microsoft'la ilgili bir açıklama yapmıştı ve bu açıklamada demişti ki Microsoft'un güvenlik politikaları yetersiz ve baştan aşağı yenilenmesi gerekiyor. Bunun üzerine Satya Nadella da hatta recall'un tam çıkacağı zamanlar veya çıkmadan önce diyebiliriz, şirket içine bir duyuru yapmıştı. Şirket içinde bir mesaj paylaşmıştı ve bu mesajında demişti ki bundan sonra geliştirilecek olan tüm ürünlerde güvenlik birincil öncelik olacak. Eğer bir ürünle ilgili güvenlik ve başka bir konunun önceliklendirilmesi düşünülüyorsa her zaman güvenlik önceliklendirilecek. Bu hizmetin geliştirilmemesi, geliştirilememesi anlamına geliyorsa bile demişti. Fakat demek ki görünen o ki bu FTC için yeterli olmamış ya da en azından Microsoft'un harekete geçirdiği politikalar yeterli görülmemiş ki şu anda inceleme altına alınmış. Şu anda FTC'nin jüri üyeleri demokrat ağırlıklıymış. Ancak Trump'ın başa geçmesiyle bunun cumhuriyetçi ağırlığa dönmesi bekleniyor. Fakat bunun ne gibi sonuçları olacağı tahmin edilemiyor Meriç. Çünkü Trump'ın yönetimi altında Google'a ve Meta'ya Adalet Bakanlığı ve FTC tarafından tekelliği önleme amaçlı dava ve soruşturmalar açılmıştı. Yani Microsoft'ta da bu kapsamda böyle şeyler yapılabilir anlamına geliyor. O yüzden bunun ne gibi bir etkisi olacağını şu anda söyleyemiyoruz.
Yani Satya Nadella safety first demiş ama bunu da mı başaramamış yani o zaman?
Ya öyle duruyor gerçekten.
You had one job bro ya. Allah Allah. Artık bak fark ettin mi artık? Bunlar bizi dinliyorsa en azından İngilizce de konuşalım ki hani arada anlasınlar
Değil
diye
mi?
İngilizce konuşmaya da başladım biraz yani.
Çok mantıklı, çok
Yarım
mantıklı. Ben
yamalak
de
İngilizcemle.
sıkıştırayım.
İşte
Ama
orada.
keyword bak, keyword derken
Tabii.
de.
Bak. Keyword.
Evet, orada keywordleri hashtag yaparak hemen
Aynen.
algoritmalara oynayacağız.
Aynen öyle bak. Sen biliyorsun bu işi ha.
Tabii. Instagram kurulduğunda biz oradaydık. Tabii ki bileceğiz.
Doğru bu arada ya. Facebook kurulduğunda da oradaydık. Hepiniz oradaydınız be.
Instagram kurulduğunda ilk atılan fotoğrafları hatırlıyor musun? Hepsi böyle sepya efektli, böyle çerçeveli
Evet. Hala bazı
fotoğraflardı.
insanların o şeyleri mesela ben fenomenlerin şeylerine dönmeyi çok seviyorum. İlk fotoğraflarına.
2012'ye,
Evet,
2012'ye
evet.
gitmeyi.
Ya evet o çerçeveli saçma sapan fotoğraflar şey oluyorum böyle. Lan insan bunları bir siler ya.
Ben kalması taraftarıyım ya. Hani nereden nereye geldiğini de gösteriyor ya. Bir de o
Çok güzel evet.
fotoğraflardan doğrudan yılı tahmin edebiliyorsun. Mesela ben bir
Evet.
fotoğrafa bakıyorum diyorum ki bu 2014 belli.
Ben şeye bakıyorum. 18 yaşından küçük fotoğrafları gördüğüm an diyorum ki tamam ben yukarı çıkıyorum. Neyse. Trump demişken Tayvan'da Trump'tan çekiniyormuş. Bunun aslında biz bir bahsettik değil mi? TSMC ile alakalı bir problem olabilir tarzında. Ne yapacağı belli olmaz mı dedik, bir şey dedik. Onunla
Evet
alakalı bir
evet.
çekincesi varmış Tayvan'ın.
Evet doğrudan bu konuyla alakalı zaten. Çünkü Trump özellikle teşvik verilen şirketlerin yurt dışında üretimlerine devam etmelerini ve bu şekilde kendi bakış açısıyla Amerika'nın iş pazarını, Amerika'nın fikri mülkiyetlerini, Amerika'nın parasını alıp sonra da iş gücünü çalmasını yine dediğim gibi kendi laflarıyla, kendi görüşüyle sevmiyor. Bu yüzden de her ne kadar Tayvan yasaları gereği TSMC'nin en gelişmiş üretim teknolojilerini Tayvan dışına taşıması yasak olsa da Tayvanlı bir bakan açıklama yapmış ve demiş ki diğer demokratik ülkelerde de üretimimizi gerçekleştirebiliriz son teknolojide diye. Yine 2 ya da 3 hafta önce TSMC'nin Arizona'daki Fab 21'inden bahsetmiştik üretim tesisinden ve demiştik ki oradaki üretim planlarına göre 2 nanometre üretim süreci 2020'lerin sonu 2030'ların başında faaliyete geçecek. Ama TSMC'nin Tayvan'daki fabrikasında 2025'in sonunda 2 nanometrelik üretim sürecinin kullanılması planlanıyor. Bak arada en az bir 5 yıllık falan fark olacak. Fakat işte Trump'ın bu biraz daha gergin, biraz daha agresif bakış açısı nedeniyle belki de bu 2 nanometrenin daha erken dönemlerde Amerika'daki fabrikaya taşınması gündemde olabilir. Çünkü Trump diyor ki Biden yönetiminin imzaladığı, az sonra da bahsedeceğiz Intel'den bahsederken, Chips and Science kanunu üreticileri çekmekte, Amerika'da fabrikalar açılmasında, iş gücünü Amerika'ya taşıma konusunda yeterli değil. Bunun yerine düpedüz vergi engelleri koymak, bir şekilde gümrük vergilerini artırmak daha gerçekçi ve etkili bir çözüm diye bakıyor Trump. Bakalım ne olacak ama TSMC'nin bu transfer aktarımını çok kolay yapması da o kadar mümkün değil. Çünkü en son üretim teknolojisi dediğinde her zaman bir optimizasyon gerekiyor. Her zaman hataların düzeltilmesi, birebir çalışılması ve mass production yani seri üretim tarafında sürekli düzeltmeler ve iyileştirmelerin yapılması gerekiyor, takiplerin yapılması gerekiyor. Bunları yapacak olan, bunların baş sorumlusu Ar-Ge ekipleri de Tayvan'da yer alıyor. Bunları tutup sürekli Amerika'da bulunduramayacağına göre bakalım nasıl bir şey olacak? Hep beraber göreceğiz ama Tayvan Trump'tan çekilmeye başlamış diyebiliriz. Trump'ın ayak sesleri geliyor Meriç, MAGA geliyor.
Trump'ın ayak sesleri 5 yıl, 5 yıldan sonra bir daha
4 yıl.
4 yıl bakalım tamamlayabilecek mi kardeşim Trump? Biz şimdi birkaç hafta önce yine bir casusluktan bahsetmiştik. O Güney Koreli insan, o kişi, o şahıs Huawei'den mi casusluk yapıyordu? Huawei'ye mi casusluk yapıyordu?
Huawei'ye casusluk yapacaktı.
Tamam, yakalandı.
Güney Kore'de SK Hynix'te çalışıyordu. Ama
Tamam.
yakalandı. Çünkü
Tamam.
400 sayfa çıktı almıştı.
Tamam. Şimdi bu Çinli şirketler ava devam ediyormuş. Ben de dedim ki belki bununla alakalı bir şeylerdir.
Evet, aynen onunla alakalı. Hatta bir haber daha aktarmıştık. Çinli şirketler TSMC'de çalışanlara astronomik ücretler teklif ediyorlar diye.
Evet.
Bu iki haberle de alakalı. Şöyle, Huawei gibi büyük Çinli teknoloji firmaları kendi çiplerini geliştirmek istiyorlar. Çünkü Amerika başta olmak üzere Batı dünyasından izole edilmiş ve ambargo yemiş durumdalar. Ancak bunları geliştirmek için de hem insan kaynağına, gerçekten bu alanda tecrübeli mühendislere ve hem de makinelere ihtiyaçları var. Makineler bir şekilde insan kaynağını çekebilirsen kendi imkanlarınla da geliştirebileceğin şeyler olduğu için başlıcası insan kaynağına dönüyor, değil mi? Bunun önüne geçebilmek için yani bu ambargoları aşabilmek için de Çinli firmalar Hollandalı ASML ve ASML'in optiklerini geliştiren Alman Zeiss firmasından alanlarında uzman personellere 3 kata varan maaşlar teklif ediyorlarmış. Bu maaşları teklif edebilmelerinin nedenlerinden, kaynaklarından biri de bu şirketlerin Çin hükümeti, Çin devleti tarafından doğrudan teşvik edilmesi. Hani diğer firmalar sev ya da sevme sonucunda kendi devletlerinden doğrudan açık çek almıyorlar. Öyle olunca da çalışanlara belli bir yere kadar para veriyorlar. Çünkü gelir gider dengesini korumak zorundalar. Ama Çin'de bu işler biraz daha böyle açık çek ilerlediği için astronomik rakamlar verilebiliyormuş personellere. Şimdi personeller de bu teklifleri bildirmişler. Demişler ki ya biz böyle teklifler alıyoruz. Böyle olunca da Alman istihbarat servisi devreye girmiş, harekete geçmiş. Çünkü acaba burada personeller belki iş değiştirmeseler bile bir şekilde veri sızdırıyorlar mı? Değerli verileri Çin'e sızdırıyorlar mı diye bakmaya başlamış. Huawei ise Trump isimli bir çip üretiminde lazer güçlendirme teknolojileri kullanan, geliştiren yine Alman diğer firmalardan da yine insan çekebilmek için, personel çekebilmek için bu arada çalışmalarına devam ediyormuş. Yani ne kadar bu çip üretimiyle ilgili mühendislik gerektiren bir gelişmiş teknoloji firması varsa bütün Çinli firmalar oralara saldırıyor gibi görünüyor. Hem de çok dolgun maaşlarla. Amerikan hükümeti mesela bu konuda daha önce çok ciddi bir adım atmış Meriç. Demiş ki Çinli yarı iletken üreticilerinde çalışmak istiyorsanız ve Amerikan vatandaşı veya Amerikan yeşil kartı sahibiyseniz lisans almanız lazım. Önce lisansı alacaksınız, sonra gideceksiniz. Öyle olunca çoğu Amerikalı da ya almıyor ya da o lisans gerçekten çok sıkı şartlara tabi olduğu için çok az insan alabiliyor. Çinli üreticiler de rotasını Avrupa'ya çeviriyor. Avrupa'daki çip üreticilerinde bu teknolojileri üreten şirketlerde yetişmiş insan kaynağını almaya çalışıyor. Ve işte bahsettiğim gibi ASML, ZEISS ve Trump gibi firmalardan insanları almaya çalışıyor. Bakalım ne olacak? Ya şöyle, bunun etkileri daha önce görülmüş çünkü. Mesela Amerika'da, Kaliforniya'da Femtometrics diye bir firma varmış. Bu firmadan Çin'den yoğun miktarda personel alımı yapılmış ve bu personel alımı sonrasında bir veri hırsızlığı da gerçekleşmiş ve şirket neredeyse batma noktasına gelmiş bunlardan sonra. Hani böyle şeyler de olabiliyor. Ya tabii ki ASML'dir, ZEISS'tir bu firmalar tutup da mühendislerin gitmesiyle batacak değil ama en azından birkaç mühendisin diyelim hani tutup tüm mühendisler giderse tabii ki batar ama çok büyük firmalar zaten bunlar. Bir de şunu da söylemek lazım. Personeller genelde zaten bu teklifleri geri çeviriyorlar Meriç. Yani gerek itibarsızlaştırma olabilir. Hani oraya gittikten sonra gerekse Çin hani nasıl bir ülke, orada nasıl bir kültür onları bekliyor. Bu gibi kaygılarla insanlar zaten reddediyorlar genelde bu teklifleri. Ama kabul eden insanlar da var tabii ki. 3 kat maaş verilse zaten çok iyi maaş aldığın bir durumu düşünürsen biraz karşı konulmaz bir teklif haline gelmiş olabilir diye düşünüyorum açıkçası.
Ahlaksız tekliflerle bir yere kadar gidebilirsin ama işte bir yerde patlarsın.
Ya burada ben buna çok da ahlaksız demek istemiyorum Meriç. Burada biraz da şunu düşünmek lazım. Ya biz işte hep Avrupa, Amerika çok demokratik, işte gerçekten serbest piyasaya uygun davranıyorlar, harikalar vesaire diyoruz ama neden karşı bloktan bir ülke yükselmeye başlayınca, teknolojide ilerlemeye başlayınca hemen türlü sebeplerle verilerimizi çalıyorlar. İşte teknolojimizi kötü emellerle kullanıyorlar. Şöyle oluyor, böyle oluyor diyerek buna ket vurulmaya çalışılıyor. Ben de bunu anlamıyorum. Serbest piyasaysa bırak o zaman personeller serbest kalsın. Yani düşünsene aslında çok distopik bir durumdan bahsediyoruz. Amerika resmen kendi vatandaşlarına, yeşil kart sahiplerine diyor ki gidemezsiniz. Gidecekseniz de lisans alın ki biz sizi takip edelim diyor. Böyle bir şey Çin yapsa Avrupalılar, Amerikalılar demediklerini bırakmaz. İşte insanlarını köle olarak kullanıyorlar, serbest bırakmıyorlar. Onlar birey değil mi? Kendi kararlarını veremez mi? Vesaire vesaire. Ama Amerika bunu yapınca biz demokrasi ve özgürlük için yapıyoruz. Amerika bütün verilerimizi toplayınca ama biz zaten demokratik ve özgürüz. Hani o yüzden verilerinizde bir şey yapmayacağız diyor. Ama Çin toplayınca o tükaka. Yani buradaki iki yüzlülüğü de açıkçası görmek lazım. Yani ben Çinli bir Doğu Perinçekçi değilim tabii ki ama yani şunu da görmek için ya da görmemek için tamamen damarlarında işte stripes ve yıldızlar olan hani şeritler ve yıldız olan bayrağın aktığı bir birey olman lazım herhalde.
Doğru. Benim öyle değil ya. Ben geçen kestim, kırmızı akıyor benim hala. O kadar yozlaşmamış.
Arada da hilal ve yıldız var mı?
Arada çıkıyor.
Ha, arada
Böyle
çıkıyor. Bir de
tık tık böyle.
boyoz
Boyoz başka yerlerden çıkıyor ya. O kandan
çıkıyordur.
gelmiyor boyoz. Çok özledim boyoz. Bak boyoz dedin. Allah beni şu an aldın götürdün. Boyoz da bulamıyorsun be Amerika'da valla. Devletinizin kıymetini bilin arkadaşlar. Amerika'da boyoz yok. Güldük eğlendik Buğra. Şimdi artık bu programın içimi kararttığı bölümlere geldik.
Senin hiç konuşmak istemediğin, duymak bile
Evet.
istemediğin.
Evet. Ben arkaya maç açacağım. Sen anlat. Şimdi biraz ama biraz böyle hafifinden girelim.
Tamam.
Qualcomm Intel'le artık çok da ilgilenmiyormuş. Niye
Evet.
ilgilenmiyormuş? Ne demek ilgilenmiyor? Bunlar arasında flört mü vardı? Qualcomm başkasını mı buldu da artık Intel'e mesaj atmıyor, ilgilenmiyor?
Intel mi ghostladı acaba?
Ya da yani evet doğru o da olabilir.
Yani şöyle olmuş. Bloomberg'de bir haber yapılmış. Denmiş ki Qualcomm artık Intel'i tamamıyla satın almayı düşünmüyor. Zaten biz bu haberi ilk verdiğimizde de gerçekten çok büyük bir satın alım olacağını, hani bunun taşları yerinden oynatıp endüstrideki bütün dengeleri tamamen değiştireceğini söylemiştik. Ya biz Intel'le her ne kadar dalga geçsek de, Intel her ne kadar belki de piyasa değerinin sene başından beri %50'sinden fazlasını kaybetmiş olsa da 102 milyar dolarlık bir piyasa değeri varmış hala. Ve bunun üstüne satın alım sırasında bir %20'lik bir premium da ekleniyor. Hani hepsini satın aldığı için. Yani baktığında Qualcomm bir satın alma yapmaya çalışsa şu an 120 milyar dolarlık bir satın alma yapması gerekecek. Bir yandan bakıyorsun Intel'in 50 milyar dolar borcu var. İşlemci pazar payı düşüyor. Tüketici işlemcileri. Yarı iletken üretim merkezi de zorlanıyor. Hani üretimde sorunlar yaşıyor, yeni teknolojilere geçmekte zorluk yaşıyor. Tutuyor TSMC'den işlemci alıyor mesela. İşlemcilerini orada ürettiriyor. Halbuki kendi fabrikası var. Ve bunların hiçbiri de Qualcomm'un uzmanlığı olduğu alanlar değil. Qualcomm ne son tüketiciye ulaşan bilgisayar işlemcilerinde bir deneyime sahip, ne de yarı iletken üretim merkezi var. Qualcomm işlemcilerini TSMC'ye, Samsung'a ürettiriyor. Ya da diğer yarı iletken üreticilerini ürettiriyor. Bunlardan dolayı zaten çekiniyor. Ama bir yandan da şu yönü var. Qualcomm Intel'i tamamen satın alabilse ya da alsa, almak istese, çok da böyle iki firmanın birleşip adeta birbirlerini tamamladıkları bir konuma da ulaşmaları söz konusu. Niye? Çünkü mesela Qualcomm mobil işlemcilerde çok başarılı. Aynı zamanda 5G modemlerini hem mobil hem de kişisel bilgisayarlara sunuyor. Intel ise mobil cihazlarda yok. İşlemci üretiminde, işlemci tarafında. 5G'de de sunucu tarafında ve baz istasyonu tarafında varlar. Ama bilgisayarlar için çok büyük bir işlemci üreticisi. Yani bu iki firma birleşse birbirlerinin eksik oldukları alanları tamamen kapatmış oluyorlar baktığında. Aynı zamanda Intel her ne kadar geride kalmış olsa da diğer rakiplerine göre, AMD ve Nvidia'ya göre, hala yapay zeka ve yüksek performanslı bilgisayar piyasasında, bu arada kullanıcı bilgisayarından bahsetmiyorum, veri merkezlerinde kullanılan yüksek performanslı bilgisayarlardan bahsediyorum. Hala bu çözümlerde Qualcomm'un çok daha ilerisinde. Qualcomm zaten yer almıyor bu alanlarda. Hani çok daha ilerisinde derken Intel burada var, faaliyet gösteriyor ve Qualcomm bu alanlarda yok. Yani Intel her ne kadar AMD'ye kan kaybediyor olsa da, hem veri merkezlerinde hem de kullanıcı bilgisayarları işlemcilerinde, Intel kendi üretimini yapabilen bir firma hala ve kendi üretimini yapabildiği sürece de rekabetçi olmayı sürdürecek bir firma. AMD ise hala dışa bağımlı. Ekonomi nasıl işliyor diye düşündüğünde tabii ki AMD'nin bir üretici bulamaması gibi bir durum söz konusu olmaz, ama kendi işlemcini üretebildiğin ve bu işlemcilerin rekabetçi olduğu durumda hala güççüsün demektir. Qualcomm az önce de bahsettiğim çekincelerden dolayı, özellikle mali çekincelerden dolayı, Intel'in tamamını almayı düşünmüyormuş. Ama hani olursa belki Intel'in işine yarayacak kısımlarını almayı düşünüyormuş sanırım. Fakat orada da şöyle bir durum var. Intel neden parça parça satsın? Intel de buna yanaşmayacaktır. Yani herhalde bu anlaşma, bu satın alım planı suya düşmüş gibi görünüyor. Qualcomm'un 2029 yılında 22 milyar dolar gelir elde etme hedefi varmış. Ve bu gelirini kişisel bilgisayarlar, ağ çözümleri ve otomotiv çipleri sayesinde elde etmeyi düşünüyormuş. Ve Qualcomm'un tepe yöneticisi Cristiano Amon demiş ki bu hedefe ulaşmak için bu denli büyük bir satın alım yapmaya da ihtiyacımız yok diye böyle iddialı bir laf söylemiş. 2029'da bu lafını hatırlatırız Cristiano.
Dün bir arkadaşla muhabbet ediyorduk. Hani bir gün kredi kartımız çalınırsa falan diye. Arkadaş da şöyle bir espri yaptı. Dedi ki kredi skorumuz yükselir boş ver. Hani hepimiz borç içindeyiz. Qualcomm'un da Intel'i almaktan vazgeçmesi bizim bu olay gibi sanki. Hani niye alayım ki Intel'i? Ne yani zaten batıyorlar. Niye alayım ki? Gibi Intel de satmak isteyebilir yani. Hani daha da batmayalım da şunu elden çıkaralım artık diye. Ben de parça parça satmak istemem açıkçası. Alacaksan al kardeşim bir an önce hadi şeklinde.
Bir yandan da satması yasakmış.
Evet, şimdi ona geliyoruz, değil mi? Ya şimdi bir şey diyeyim mi? Şimdi sen anlatacaksın detayları ama eminim Pat Gelsinger ve ekibi bunu imzalıyorken böyle bir şartın olduğuna emin değildi. Okudum, onayladım deyip sonraki sayfaya geçmişlerdir. Bence şu an fark
Ya da
ettiler.
bir şey diyeceğim. Petler mi böyle bir madde koydurdu? Abi böyle bir şey koyun da
Satamıyorum.
satın alamasınlar bizi be
Satın
falan diye.
alamasınlar. O da olabilir. Neymiş bu? Neyi satamıyorlarmış?
Ya biliyorsun Intel'in en çok zarar eden tarafı nereydi? Intel Foundry kısmıydı. Yani yarı iletken üreten fabrika kısmıydı. Şimdi az önce de bahsettik. Haftalardır bahsediyoruz. Bir de Amerika'nın bu yarı iletken üreticilerini, çip üreticilerini teşvik eden, kendi topraklarında tabii teşvik eden bir Chips and Science kanunu var. Bu kanun kapsamında Intel, Amerikan yönetiminden 7,8 milyar dolarlık bir destek almaya hak kazandı. Ancak bu anlaşmayla birlikte Intel'in artık Intel Foundry'yi tamamen satması yasaklandı. Farklı bir şirket halinde yeniden yapılandırabilir. Onda bir sıkıntı yok. Ancak Intel bu durumda şirketin hisselerinin en az %50,1'ini tutmak zorunda. Yani çoğunluk hisseyi tutmak zorunda elinde. Eğer şirketi halka arz ederse Intel'in en büyük hissedar olmadığı durumda hiçbir tarafın %35'ten fazla hisse alması serbest değil. Ayrıca hiçbir şirket Intel'in içinde, Intel Foundry değil, Intel'in içinde %35'ten fazla oy hakkına ve hisseye sahip olamayacak bu anlaşmaya göre. Intel Foundry satabilir. Dediğim gibi %50,1'i kaybetmemek şartıyla satabilir. Ancak Intel Foundry'den alacağı işlemci ve çiplerden de caymaması gerekiyor. Yani ben bunu sattım artık işlemcileri TSMC'ye ürettireceğim diyemez. Ayrıca Intel Foundry'nin sahiplik yapısının da Amerikan ulusal çıkarlarıyla uyumlu bir hal içinde olması gerekecek. Zaten şu anda da gerekiyor ama bu da anlaşmaya konmuş durumda. Intel'in yine bu anlaşmayla birlikte gelişmiş çip üretimi ve yarı iletken araştırmalarına kaynak ayırmaya devam etmesi ve bunları ABD'de gerçekleştirmesi gerekiyor. 2024'ten 2028'e kadar 35 milyar dolarlık Ar-Ge harcaması yapması gerekiyor ve Arizona, New Mexico, Ohio ve Oregon'da 12 fabrika ve gelişmiş paketleme tesisini açması veya zaten bunları açmışsa çalıştırması bekleniyor. Yani bayağı Intel'in sevri diyebilir miyiz acaba?
Biraz öyle gibi. Çok sınırlandırılmış sanki Intel bu anlaşmayla. Abi şimdi ben geçen hafta dedim ya, geçen bölümde ben Twitter'ı kapattım. Hiçbir zeka belirtisi kalmadı hayatımda falan filan diye. Sonra ben geçen gün Beşiktaş'ta olaylar kötü gidince, başkan istifaları işte, futbol
Ha.
AŞ'de başkanın değişmesi
Semt
vesaire.
olan Beşiktaş değil.
Ya herkes de aynısını anıyor. Beşiktaş karışmış diyorum. Ne olmuş diyorlar böyle. Hiç alakasız insanlardan ne olmuş tepki. Oha futbol takip ediyor musunuz? İnsanlar gerçekten semt olan Beşiktaş zannediyor ama hayır arkadaşlar. Beşiktaş Spor Kulübü. BJK. Beşiktaş Jimnastik Kulübü. Karıştı ya. Hoca
Evet.
gitti, başkan gitti. Ben de Twitter'ı geri açtım. Şimdi Twitter önce böyle dondurup geri açınca ilk birkaç saat sıfır takipçi, sıfır takip edilen gözüküyor. Ben de baktım normal dedim. Sonra bir tweet attım. 10 kişiye ulaştı tweetim. Allah Allah dedim. Herhalde deaktive ettiğim için hani şey oldu. Herkese ulaşmayacak henüz. Abi 5. gün bu sabah bir girdim. Hala sıfır takipçi, sıfır takip edilen. Mesajlara girdim. İnsanlara tıklıyorum. Ben onları takip etmiyorum. Onlar beni takip etmiyor. Bildiğim deaktive ettiğim için takip ettiklerim de beni takip edenler de silinmiş hesabımdan. Ben de geri kapattım. Oturup 500-800 kişiyi tekrar geri mi takip edeceğim
Bir şey diyeceğim. Niye Twitter destek ekibine yazmadın peki bu durumu?
ben? Hiç güvenmiyorum onlara. İnanmıyorum yardım edeceklerine ya.
Yani bir dene abi.
Bir deneyeyim mi?
Çözmezlerse birlikte sövelim buradan. Bak ona da malzeme çıkar.
Ben önden söveyim şimdi.
Tamam.
Gideyim yazayım.
Tamam.
Haftaya ekstra söveriz.
Tamam olur.
Öyle öyle
Anlaştık.
yapalım. Tamam. E
Anlaştık.
şimdi tabii ben ne dedim? Yapacağın işi seveyim Elon Musk diye böyle sövmeye başladım. Ben tekrar hemen geri deaktive ettim. Çünkü ne yapayım dedim ama destek ekibine yazayım.
Blue Sky veya Mastodon mu açtın?
Bir şey değil mi? Blue Sky açmayı düşünüyorum bu arada cidden. Yani hani bugün dedim ki Blue Sky açıyorum lan o zaman falan diye. Sonra tabii bu Elon Musk'ı ben bayağıdır zaten sevmiyorum. Sürekli bir böyle şey cumhuriyetçi troll oldu Twitter'da sürekli saçma sapan şeyler paylaşıyor böyle. O zamandan beri sevmiyorum. Şimdi de Pat Gelsinger Elon Musk'ı mı övmüş? Ya işte sana arkadaşını söyle. Ay bana arkadaşını söyle sana kim olduğunu söyleyeyim ya.
Sana arkadaşını söyle, bana kim olduğunu söylesinler.
Nasıl sinirlendim? Elon Musk'a Pat Gelsinger aynı cümlede olunca böyle bir tepemi tası attı ya.
Yani senin en sevdiğin iki karakter.
Aynen öyle, aynen öyle.
Keşke şu haberde bir Satya Nadella, Sundar Pichai falan da olsa da bir iyice coşsak.
Ben de onu diyecektim. Şöyle Hanekef Haber'le yan yana oturup izlerdik kavgalarını.
Ama şimdilik bu ikisi yeter. Bunlar zaten kavga etmemişler. Pat Gelsinger, Elon Musk'ın Memphis'teki, Mısır'daki Memphis değil, Amerika'daki çakma Memphis. Oradaki veri merkezini ziyaret etmiş. Ve orada Xeon, Intel'in Xeon işlemcileri kullanılıyormuş. Hem bu veri merkezinden hem de xAI takımından övgüyle bahsetmiş Twitter'da. Demiş ki kısa zamanda çok büyük işler çıkarılmış bu fabrikada. Çok büyük işler başarılmış. O yüzden bunu da takdirle karşılıyorum demiş. Yalnız burada tek insan Pat Gelsinger değil bunu öven. Çünkü Jensen Huang da Nvidia'nın CEO'su ve sahibi de geçtiğimiz günlerde Elon Musk'ın 200 bin tane H200 grafik işlem birimini 19 gün gibi kısa bir sürede xAI veri merkezinde kurmasını, ya bu 4 yılda normalde kurulabilecek bir şey nasıl 19 günde kurdular, gerçekten hayret ediyorum ve inanılmaz bir çaba, inanılmaz bir başarı diye takdir etmişti mesela. Gerçekten demek ki orada operasyonel anlamda doğru giden bir şeyler de var. Belki de bunu kabul etmek lazım. Ya şimdi peki Pat Gelsinger niye ziyaret etmiş? Bayram değil, seyran değil, enişten beni niye öptü? Burada Pat Gelsinger niye xAI'ya gitti diyoruz. Çünkü veri merkezi ve üretim işinde milyarlarca dolar zarar etti Intel. Ancak hala geride kalmış olsa da Gaudi 3 diye bir yapay zeka hızlandırıcısı var. Yapay zeka işlemlerine özel bir işlem birimi var. Ancak bu işlem birimi de çok popüler değil çünkü sorunlarla karşılaşılıyor bunda. Fakat az önce dedik ya, xAI'ın devasa bir grafik işlemcisi deposu var. Yani bu işlemcilerle yapay zekayı eğitiyor ve aynı zamanda veri merkezi işlevini yürütüyor. Fakat bu grafik işlemcileri tek başlarına işlem yürütemezler ki, bunları da yönetecek, bu nodları, bu düğümleri de, yapay zeka hani düğümlerini de yönetecek işlemcilere ihtiyaç var. Merkezi işlem birimlerine. Onları da Intel'in Xeon işlemcileri yönetiyor. Tabi şimdi Musk bu xAI'ın devasa veri merkezindeki 200 binlik grafik işlemci sayısını 300 bine çıkarmak istiyor yakın zamanda. Bunun için de yeni işlemcilere ihtiyacı olacak. Pat Gelsinger'da biraz da böyle hani gideyim de şu pazardan bir şeyler koparabilirsem, zaten zarar edip duruyoruz, en azından şurada bir şeyler satarız diye herhalde gitmiştir. Gitmişken de övmüş işte, Elon Musk şöyle başarılı, veri merkezi şöyle güzel, böyle güzel, yerde bir tane çöp yok falan diye övmüş de övmüş.
Övmüş de feyiz de alsın madem o kadar başarılıysa Elon Musk. Desin ki Elon Musk gibi mi olsam ben desin. Biraz çabalasın kardeşim övmekle olmuyor bu işler. Gel Intel'i bırakalım artık Qualcomm'a geri dönelim. Sen bir anlat yine Qualcomm bir şeylerin peşinde. Sürekli bir şeylerin peşinde bu Qualcomm.
Qualcomm bu sefer peşinde olduğu şeyleri pek başaramamış gibi Meriç. Çünkü
Olsun.
biliyorsun bu sene biz de çok detaylıca bahsettik. Dedik ki devrimsel bir şey oluyor artık Windows bilgisayarlarda Snapdragon X Elite serisi işlemci ailesini göreceğiz. Bunların da özelliğini x86 mimarisi değil de ARM mimarisiyle üretiliyor olmasıydı. Şimdi Qualcomm bu çiplere o kadar çok güveniyor ki ve bundan sonra gelecek olan çiplere diyor ki önümüzdeki 5 yıl içinde Windows pazarındaki işlemcilerin %50'sinden fazlasına sahip olacağız. Fakat bu hedefine rağmen 2024'ün 3. çeyreğinde %0,8'lik bir pazar payına sahip olduğu ortaya çıkmış. Bu işlemciler Microsoft'un Copilot Plus sertifikasına sahiplerdi. Yani içlerinde yeterli güçte bir nöral işlem birimi bulunduruyorlardı. Ve Microsoft'un Copilot Plus sertifikasına sahip bilgisayarları da 2024'ün 3. çeyreğinde toplam 13,3 milyon adet satılmış. Ancak Qualcomm işlemcilere sahip olan bilgisayarlar 720 bin adetlik satış rakamında kalmışlar bu çeyrekte. X Elite serisi işlemciler ikinci çeyrek ve üçüncü çeyrek arasında %80'lik bir artış görmüş olsalar da Windows bilgisayarların %1,5'undan daha azında yer alıyorlarmış. O yüzden Qualcomm'da özellikle gelecek seneden itibaren daha düşük bütçeli bilgisayarlarda yer alabilecek daha düşük maliyetli işlemciler üretme konusuna odaklanmayı düşünüyormuş. Burada şundan da bahsetmek lazım. Evet, Windows bu sefer ARM geçişini daha iddialı, daha destekleyici şekilde yaptı ve X Elite serisine sahip cihazların da gerçekten kötü performanslar göstermediğini görüyoruz. Fakat hala o Apple'ın geçişindeki gibi tüm uygulamaların doğal olarak ARM'da çalışmasını sağlayacak bir teşvik Windows tarafında, Microsoft tarafında yok. Çünkü Apple hem donanımın hem de yazılımın sahibi. Bir sene 2020 yılında dedi ki biz artık M serisi işlemcilerle birlikte Mac tarafında x86 mimarisini bırakıyoruz ve ARM mimarisine geçiyoruz ve kendi işlemcimizi üreteceğiz. Bitti gitti ve bütün yazılım üreticileri de yazılımcılar da ne yaptı? M serisi işlemcilere ayak uydurmak zorunda kaldı. Çünkü Apple şunu diyebiliyordu. Evet, ben bundan sonra üreteceğim tüm işlemcileri ARM mimarisinde üreteceğim. x86 bundan sonra yok. Ancak Microsoft bunu diyemediği için ve x86 işlemciler gördüğünüz üzere pazarın hala %99,2'sine sahip oldukları için burada onların yazılım üreticilerine, yazılımcılara, programcılara şey deme lüksü yok. Hayır, artık bundan sonra hepiniz bütün yazılımları ARM'a göre üreteceksiniz diyemez. Onlar da çıkıp der ki ya ben bu eforu sarf edeceğim de pazarın %1'i için mi sarf edeceğim? Derlerse Microsoft'un hiçbir şey deme hakkı yok. Ya belki burada o dönüşümü daha pürüzsüz hale getirmek için hem Qualcomm'un hem de Microsoft'un bu özellikle büyük yazılım firmalarına belki de maddi destek ve kendi içlerinden teknik personel götürerek bir üçüncü parti desteği sağlaması gerekiyordur bu dönüşümü tamamlamaları için. Ama artık orası da bizi ilgilendirmez. Fakat şu anda görünen bu ARM devriminin ya da yaşanması gereken ARM devriminin çıkardığı sesten daha başarısız bir sonuçla ilerlediğini gösteriyor.
ARM devrimi olmaz, lag devrimi olur kardeşim. Çok da kasmaya gerek yok.
Teşekkür ederim bu kıymetli espri için.
Şimdi Valve diye bir şirket varmış.
Valve
Nasıl okuyoruz bilmiyorum. Ben ilk defa gördüm. Kardeşim benle teknoloji podcast yapıyorsun 28 bölümdür. Farkın değil misin benim hiçbir şey bilmediğimi?
Yani Valve'ı da bilirsin diye düşünmüştüm ama.
Valve mu deniyormuş o? Ben ne bileyim ben hangi nereli olduğunu bile bilmiyorum. Valve diye
Amerikalı
okudum.
kardeşim işte.
Kardeşim kalbeyi niye kal diye okumuyoruz?
Belki de yanlış okuyoruzdur.
Onu da yanlış okuyoruz. Bak bir şey diyeyim mi? Mesela Knorr var ya. Aslında Nor diye okunması lazım. Biz Knorr diyoruz. Çorba var ya Knorr
Bir
çorba.
dakika, Knorr nereli? Amerikalı mı?
Öyleymiş. Nor diye okunuyormuş.
Yani Amerikalıların Nike'da Nike diye okuması ama Mike'ı Mike diye okuması.
Evet o Amerika. Bazen Rick diye bazen de Rich diye okumaları da beni öldürüyor mesela.
Peki
Yani
Robert'ın kısaltılmışın Bob olması?
çok saçma değil mi?
Evet.
şeyin Richard'ın kısaltılmışının Dick olması
Evet.
mesela. Yani hani
Bu iki
alakası yok aslında.
yani bir ismin kısaltılmış. Mesela James'in kısaltılmışı da Jim. Neden?
Ne, değil mi? Çok enteresan. Yani ben, bir de çocuğuma ben niye Dick diyeyim ki? Yani
Evet. Yani
hani
Dick my love come here mesela neden?
ya ne alaka abi yani.
Evet, şimdi Valve'dan
Valve'den devam edelim.
Valve'den bir de L de ince Valve. Hani tam
Valve.
tam
Valve
bir
mi
Türk.
diyeyim Kro gibi?
Bir okuma çabası var ama bir kibarlaştırıyor da. Şimdi Valve'dan Steam Controller 2 ve VR Controller izleri diyelim. Çünkü bir Valve veri madencisi varmış. Pavel Cuncik diye. Cundik, pardon.
Cündik.
Cuncik de garip oldu. Cundik. Pavel Cundik Blue Sky üzerinden bir açıklama yapmış. Kendisi Valve veri madencisi dediğimiz gibi. Demiş ki Valve'ın yeni donanımları ve bunların kod adları Ibex ve ROY. Bunların bilgisayar modellemelerini gördüm ben veri tabanında demiş. Yani hani böyle 3D modellemeler oluyor ya, 3 boyutlu 3B modellemeler, onları gördüm demiş. Ve bunların Steam Controller 2 ve VR olacağını, VR kontrolcüsü olacağını söylemiş. Bu Ibex isimli Steam Controller 2 dediğimiz cihaz Steam Deck'in şemasına çok benziyor. İki tane trackpad'i var. Onların üstünde analoglar var. Ve tabii ki solda D-pad, sağda da aksiyon tuşları var. Ve yine triggerları ve omuz butonları da yer alıyor. ROY ise MetaQuest kontrolcülerinden ilham alıyor. Onun da tasarımı MetaQuest kontrolcülerine benziyor. Özellikle Ibex'in Steam Deck kontrol şemasına bu kadar benzer yapıya sahip olması bu kontrolcünün ileride gerçekleşebileceği konusunda bir umut veriyor. Ama kesinlikle şu anda tabii ki Valve'den yapılmış bir açıklama veya duyuru bulunmuyor. Ya burada benim temennim ne olur açıkçası? Ya gerçekten artık bizi şu kontrolcülerde Hall Effect kullanmama furyasından bir kurtarsınlar. Hall Effect nedir abi? Şu anda geleneksel kontrolcülerde. Geleneksel kontrolcü dediğimde özellikle Xbox'ın, Nintendo'nun, PlayStation'ın kontrolcüleri. Bunlarda şu anda Hall Effect kullanılmıyor. Bunlarda potansiyometre kullanılıyor. Ve bu potansiyometreler bayağı yaylı sistemler falan oldukları için zamanla özellikle o analog çubuklarda stick drift denilen çubuk kayması herhalde diye çevirebiliriz. Stick drift denilen yani sen bırakıyorsun kontrolcünün analogunu o böyle hafif hafif bir yere gidiyor. Çünkü artık o potansiyometre o yaylar iyice işlevini yitiriyor zamanla aşınıyorlar. Ve sen ne yapmak zorunda kalıyorsun? Gidiyorsun yeni kontrolcü alıyorsun. Çünkü değiştirmeyle uğraşmak hem lehimleme gibi şeyler gerektiriyor. Hem de attığın taş ürküttüğün kuşa değmiyor. Eğer dışarıda yaptıracak olursan o işçilikten dolayı. Hani senin elinden gelmiyorsa dışarı götürüyorsun. Ve işçilik zaten kontrolcünün parasının belki yarısı oluyor. Diyorsun ki bari gideyim yenisini alayım. Hall Effect neyi sağlıyor? Hall Effect tamamen bu potansiyometre kullanımını ortadan kaldırıyor. Ve manyetizma ile çalışıyor. Öyle olunca da bunun bozulması, aşınması, pozisyonunun değişmesi, drift olması gibi bir şey çok çok çok çok çok düşük ihtimalle gerçekleşiyor. Elbette bunlarda donanım, bunlarda elektronik bozulabilir ama belki %0,01 gibi bir ihtimalden bahsediyoruz. Öyle olunca da tabii ki ne oluyor? Microsoft, Sony, Nintendo sana ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci kontrolcülerini satamıyor. Yani umuyoruz ki, umuyorum ki eğer Steam Deck Controller 2 gerçekse de çıktığında Hall Effect triggerlarla, analoglarla gelir ki artık biz bu stick drift'i ve ihtimalini konuşmuyor oluruz. Ve gelecek nesildeki Sony ve Xbox kontrolcülerinden de bunu bekliyorum. Bu arada abi bu Hall Effect, Hall Effect diye bahsettiğim sensör yapısı da inanılmaz maliyetli bir şey değil. Onu da söyleyeyim. Hani maliyetten kaçındıkları için değil. Tamamen dediğim üzere bu teknoloji insanların ikinci, üçüncü, dördüncü kontrolcülerini almalarının önüne geçeceği için yani şirketler de diyor ki tamam kullanıcıların %90'ı şikayet etmiyorsa %10 için neden böyle bir parayı masada bırakayım diyor. Ve şu anki düzenine devam ediyorlar açıkçası.
Abi başka eklemek istediğin bir şey var mı?
Bence bugün epey bir konudan bahsettik. Benim bahsetmek istediğim başka bir konu yok şu an. Senin de bahsetmek istediğin başka bir konu veya bir sorun yoksa bütün dinleyicilerimize iyi haftalar dileyerek kapatmak istiyorum Meriç'ciğim.
Ben şey eklemek istiyorum. Beşiktaş'ı üzmeyin lan. Vallahi bak yeter ya. 4 yıldır bir toparlanamadık. Getirin şöyle düzgün bir başkan başımıza da bir top oynasın şu takım en azından. Bak
Yapı
şampiyon
var.
olsun demiyoruz ya.
Yapı var,
Yapı
yapı.
Beşiktaş'ın içinde de yapı var. Ligde yapı var. Biz onunla uğraşıyoruz. Bir de geliyoruz Beşiktaş'ın içindeki yapıyla uğraşıyoruz. Ya kardeşim yeter. Vallahi sonunda ben başkan adaylığımı koyacağım. Gideceğim oraya. İçlerinden geçeceğim. Vallahi sonunda bu olacak ya. Tek sıkıntı benim kongre üyesi olmamam yani şu anda. Yoksa o.
Şu adamı üzmeyin gerçekten ya.
Gerçekten öyle vallahi ya bak. Oturuyoruz şurada 2 saat maç izliyoruz. Rezil rüsva oluyoruz sonra. Boşu boşuna en azından ben o 2 saatte boş boş tavana bakayım yani hani.
Buradan efsane başkan Yıldırım Demirören'e sesleniyoruz.
Bak her şey geçen bölüm senin tüpçü diye espri yapmanla başladı Buğra. Farkında mısın? O espri yaptığından beri Beşiktaş'ın beli doğrulmadı ya. Senin yüzünden Beşiktaş ne hallere düştü Buğra. Bu podcastle biz bütün dünyaya hükmediyor olabiliriz. Ne konuşsak sonunda bir şey çıkıyor yani. Buradan Demirören'e seslenelim. Bırak artık Beşiktaş'ın peşini ya. Yani bir espri yaptık diye de bu yapılır mı?
O zaman Beşiktaş'a güzel temennilerimizle kendinize iyi bakın arkadaşlar.
Herkes kendine iyi baksın. İyi haftalar. Sonraki bölümde görüşmek üzere.